açtıktan sonra bir süre rüyayı kafasında yaşadı. Gerçeği hemen kabul edemiyordu. Gördüğü rüyaya hayalinden eklemeler yaptı. Aklının gözlerinde sürdürdü rüyayı. Sonra görüntüler bütünüyle silindi. Yerini bir rüya boyunca unuttuğu düşüncelere, meselelere bıraktı. Uyanmanın sersemliğinden yararlanan kuruntular daha büyük bir şiddetle saldırdılar. Uzandığı koltuktan doğruldu, ayağa kalktı. Kendime gelmeliyim, onlarla savaşmalıyım. Pencerenin yanına gitti. Alnını cama dayadı. Bir süre öylece kaldı. Sonra aşağıya baktı. Caddede insanlar karıncalar gibi telaşla birbirine çarparak oraya buraya gidiyorlardı. Yüzlerce insan, binlerce insan. Çoğu ne kadar önemsiz, ne kadar silik. İçlerinden biri Selim olamaz mıydı? Milyonların içinde sadece bir Selim. Bu tabiat kanunları ne kadar insafsız diye düşündü. Kime zararı dokunur bunun? Hepsinin eli, ayağı, başı var. Selim gibi. Ne olur bu kadar el, ayak, baş bir araya gelse de sadece bir tanecik Selim çıkarsalar aralarından. Ne olur bir tane Selim olsa? Elimi sallar çağırırım. Koca budala derim, nereye gidiyorsun gene dalgın dalgın. Olamaz, olamaz, yok olamaz insan. Hareketleri, gülüşü, birlikte yaptıklarımız, nereye gitti hepsi? Lavoisier kanunu var. Hiçbir şey yok olamaz durup dururken. Kanun adamdan hesap sorar, nereye gitti diye. Pencereyi açtı, aşağıya sarktı. Başka kanunlar da var diyorlar. Lavoisier kanunundan toplam ağırlık sabit kalırmış. Peki selimlilik? Onu nasıl tartacaksınız? Neden kimse üzerine almıyor bu özelliği? O halde haksızsınız. Bu kadar insan bir araya gelip bir selim olamıyorsunuz. Gülümsedi. İnsanlar, insanlar. Onu da gördük. Pencereyi kapattı. Masanın yanına geldi, oturdu. Cebinden not defterini çıkardı. Masanın kenarına dayadı. Program yapmalıyım. Bu işi sonuçlandırmalıyım. Nereden başlamalı? İşlerim ve evim ne kadar vaktimi alıyor? Kimsenin ne yaptığımı anlamayacağı bir zaman kalmalı bana. Sonra şüphelenirler. Bu süreyi keskin olarak bilmeliyim. Defterin yapraklarını karıştırdı. Ne aptalca notlar tutmuşum. Beni değerlendirmek için bu deftere başvursunlar. Bugün çarşamba. Gitti sayılır. Hayır, gitmedi. Direksiyon kursuna yalnız giderim. Oradan da ne yapacağımı da bilmiyorum ya. Hayır, şantiyeye gittiğim günler sıkı çalışırım, erkenden. Patron bir yolculuğa çıksa gerisi kolay. Karım da duyarsa patronun gittiğini duyar da vay canına. Demek benim özel bir işim olsa, demek her taraftan kuşatmışlar beni. Demek her an izliyorlar beni. Her yaptığımı biliyorlar. Karşılarını alıyorlar. Dün saat 2'den 4'e kadar neredeydiniz? Ne hakla bana karışıyorsunuz? Bir işim vardı, ne işiniz vardı? Canım, ne biçim sorular bunlar? Canım sıkılıyordu, sinemaya gittim. Neden yalnız gittiniz? Gece karınızla birlikte gidebilirdiniz, her zamanki gibi. Hangi filmi gördünüz? Anlatın. Demek bu duruma geldin. Neden canınız sıkılıyor, evde mutlu değil misiniz? Bununla ilgisi yok diyorum size. Evinde mutlu olmayan insanın belirli tepkileri olur. Bunlar sizde görünmüyor. Ayrıca bu hastalığın da tedavi metotları vardır. Bir değişiklik gerekiyor. Karınızla birlikte bir yolculuğa çıkın. Bu yolculuk içinde hafta sonları var, bayram tatilleri var. Onları kullanın. Ben yolculuk filan istemiyorum. Ne olur bana sadece zaman verin. Özür dileriz. İşte bu imkansız. Boş vakti olan insanların tehlikeli durumlara defteri hırsla karıştırdı. Akşam eve giderken pasta ve kurabiye Mehmetlere gelecek. Defteri kapattı. Ben hepinizden akıllıyım. Bu işin üstesinden geleceğim. Size bir daha bu durumda defter karıştırıp boş vakit ararken görmeyeceğimizi ümit ediyoruz. Orada kimse olmadığı için durumunuz bir dereceye kadar bağışlanabilir. Siz de bu durumda görünmek istemezsiniz herhalde. Sonra günlerce hayatın akışına kapıldı. Önemsiz gördüğü günlük olayları tekrar yaşadı. Selim'i düşünmekten günler geçti. Yatakta karısının sıcaklığıyla gecelerce uyudu. Yıkandı, tıraş oldu, tekrar kirlendi. Yeni bir paket jilet aldı. Evde birkaç kere umumi temizlik yapıldı. Dostlarıyla geceler yaşadı. Selim'in tanımadığı dostlarla, aile ve iş çevresinin arkadaşlarıyla. Birbirlerine benzeyen günler, yaşarken nasıl geçtiği anlaşılmayan günler, tarih düşürülmesi imkansız günler. Günler birbirini kovaladı. Pazartesi oldu, sonra pazar, sonra gene pazartesi, sonra gene pazar oldu. Yakalamaya, yetişmeye imkan yoktu. Sonra gene pazar oldu. Geç kaldı. Kahvaltı, büyük kahvaltı, geç yapıldı. Pazar, gazeteleri okundu, bilmeceler çözüldü. Geçen hafta çözülen aynı bilmeceler. Evde yemek verildi, başka evlere yemeğe gidildi. İlk bakışta sizin evinize benzemeyen, aslında birbirine benzeyen evlerde yemekler yendi. Sonra yemeği bizde mi yemiştik, yoksa kayalara mı gitmiştik, yoksa Mehmetler miydi, ne önemi var? Hep aynı evde yiyoruz, hep aynı telaşla, aynı hazırlık, aynı kravatı taktım. Bütün beyaz gömleklerim birbirine benziyor. Pantolonum aynı yerden buruşuyor. Yemeği ben mi kayanın üstüne dökmüştüm, kaya mı benim üstüme dökmüştü, yoksa kaya kendi üstüne mi dökmüştü? Hayır, ben üstüne dökmüştüm. Ne önemi var? Biri yemek döktü ve birinin üstüne döküldü. Ben Kaya'yım. Kaya da Mehmet'tir. Turgut, Kaya, Mehmet bir arada olduktan sonra bir görüntünün üç aynada yansıması gibi bir olay. Mehmet'in karısı bana Turgut diyeceğine Kaya dedi. Ağzından öyle çıktı. İsimler birbirinden farklı, yaratıkları ayırt etmek içindir. Bizleri değil. Biz aynı türün örnekleriyiz. Kaya, Mehmet, Turgut, Giller Deniz. Ön ayaklarımızla yemek yeriz. Duyargalarımız başımızın iki tarafındadır. Arka ayaklarımızla yürürüz. İki deliliklerin gecelerini hep birlikte geçiren Giller familyasındanız. Dişlerimiz yuvayı yapar, erkeklerimiz yiyecek taşır, leylekler de yavrularımızı getirir. Yazında göçmen kuşlar gibi sayfiyeye taşınırız. Yalnız başımızda ve oramızda kıl vardır. Zaman baş döndürücü bir hızla geçiyor. Ayakta durmasını bilmeyenleri yıkıyordu. Onlar bir bakıma birbirlerine tutunduklarından düşmediler. Turgut'un neler yapabilirdim dediği süreler geçti. Patron yolculuğa çıktı. Turgut hiçbir şey yapamadı. Huzur bozucu hayaller yavaş yavaş silinmeye başladı. İsimler unutuldu. Süleyman Kargı'nın, Metin'in görüntüleri kaybolur gibi oldu. Bir gün Süleyman Kargı'nın adını saatlerce uğraştığı halde hatırlayamadı. Yüzünün biçimi ise çoktan hatırından çıkmıştı. Belirsiz bir rahatsızlık duygusu içinde yüzdüğünü seziyordu. Silik bir huzursuzluk. Bazen bir filmi seyrederken, gazetede bir havadisi okurken birden ürperiyor, gözleri dalıyor. Daha çok üzücü bir haber, acınacak bir insan gördüğü zaman bu duygular canlanıyordu. Sonra sarsılan hafıza düzeliyor, yumuşak ve tek düzenli görüntülerle beslenerek sakinleşiyordu. Patron gene yolculuğa çıktı. Turgut aynı düzeni gene yaşadı. Patron döndü, gevşek bir vicdan azabıyla geçen günler acıdı. Sivri köşelerin yontulduğu, insanın hiçbir yerini acıtmayan bir yaşantıydı bu. Direksiyon kursunu bitirdi, bir kere de ehliyetini aldı, Nermin gibi 6 kere imtihana giderek değil. Çevresinde kolayca hükmedebileceği bir topluluk yaratmıştı. Hiçbir konuda onunla yarışamayacak bir kalabalık. Yapamadıklarının hırsını çıkarmak için kolayca yüklenebileceği bir kütle. Topluluğun yıldızı, toplantıların vazgeçilmez insanı oldu. Delicesine araba sürmek onda, bir içte kazanmak kadar bir şeydi. Bir köşeye çekilip suratını astığı zaman kadınlar çevresini sarıyor, Selim'i ve onun karanlık ortamını hatırlamasıyla içine düşer gibi olduğu çukurdan onu bir çırpıda çıkarıyorlardı. Turgut bile anlamıyordu bu kısa dönüşmenin rahatsızlığını. Gerçekten düştüm mü, yoksa bana mı öyle geldi? Belki rüyada gördüm, herkes onun korkusundan titriyordu. Bir tartışmada o konuşmadan önce bir düşüncesini söylemek cesaretini bulan kimse göz ucuyla ona bakıyordu. Acaba söylediklerimi uygun bulacak mı? Acaba söylediklerim ona göre mi? Elinin tersiyle yıkıyordu bütün çabaları. Hiç tatmin olmuyordu. Yemekleri beğenmiyor, filmlerle alay ediyor, okudukları kitapları küçümsüyordu. Fakat ne zararı var? Turgut da onlar gibi biri değil mi? Onların hayatını yaşamıyor mu? Şimşekler yağdırıyor, fırtınalar estiriyordu. Onları okşar gibi geliyordu. İçimizden biri, bizim cinsten, yumuşak çalarlardan ve aynı zamanda kabuğu en sert olanlardan. Azarlayışlarında bir babacanlık var. Hem cinslerine anlayışlı bir hiddet gösteriyor. Bana dün bir saldırdı, sormayın. Okuduklarımı bir beğenme işi vardı. Şaşkınlıktan duyargalarım birbirine girdi. O da bir şey mi? Geçen gün salona yeni aldığım koltuk takımını öyle bir yerin dibine batırdı ki, kabuğuma öyle bir tekme attı ki kırılacak sandım. Bereket sağlammış. Aman ne güzel. Aman ne heyecan verici. Sizi de kötüledi mi? Herkes baş sümüklü böceğin nutkunu coşkunlukla alkışlarken, sümüklü böcek postası için yazdığı o enfes makaleyi göklere çıkarırken, o aldı ayağının altına şöyle ezdi. Aman ne heyecan verici, aman ne güzel. Öyle bir yerinden tuttu ki, orasından tutulan hiçbir sümüklü böcek kendini kurtaramaz. Aman ne heyecanlı, hiç aklıma gelmezdi. Aman ne ilginç, hangisi ilginç? Baş sümüklü böceğin makalesi mi, Turgut'un onu tutuşu mu? İkisi de. Ne dedi? Gidip hemen bir kenara yazayım. Sonra unuturum. Hafızamla öyle alay ediyor ki, başkası benim yerimde olsa bu kadarına dayanamaz artık. Galiba içinizde en dayanıklısı benim. Sümüklü Ahmet, Kaya, Böcek Turgutgillerin böyle bir temsilci çıkarması ne kadar gurur verici değil mi? Canımıza okuyor. Başka sürüngenlere bakıyorum da onların familyasında Turgut gibisini göremiyorum. Çok talihliyiz. Orkestra şefi gibi yüksek bir yere çıkıyor, sen sus, sen konuş diyor. Bana en son bir kitap verdi, okudum, hiçbir şey anlamadım. Bu akşam sorar muhakkak, ne yapacağımı bilemiyorum. Dün gece gördüğümüz filmden bahsedecek diye benim de ödüm kopuyor. Rejiyör diyor, hele iki gece önce gene böyle sinemadan bahsederken jenerik dedi. Korkudan yerimden sıçramışım, aman ne korkunç, ne zaman öğrenmiş bütün bunları bilmiyorum. Bilgisinin kudretinin sınırlarını çizmek imkansız. Bizlerin yaptığı gibi dar bir açıdan bakmıyormuş meselelere. Geniş açı diyor. Mühendis olduğu için geometriyi iyi biliyor tabii. Tabii. Haydi, bana müsaade. Bu akşam biz de toplanıyoruz.